Ayrım 30.
Genç adam Türkçesinden yabancı olduğunu anlamıştı. Bir cesaretle sordu. Merakımı mazur görün beyefendi. Ama dışarılıklı mısınız? Seyit bir an dışarılıklı lafına çok alındı. Sonra Rusçasının Türkçesinden daha iyi olduğunu hatırlayarak güldü. Evet, epey dışarılıklı sayılırım. Arabacının oturduğu yerden başını döndürmüş merakla bekler haline bakınca devam etti. Rusya'dan geliyoruz. Arabacı harp zamanı Rusya'dan gelenin Haydarpaşa garında ne yaptığını, hangi trenle gelmiş olabileceğini düşünürken birden bir şey hatırlamış gibi heyecanla döndü. Rusya'dan mı dediniz beyim? Taksim'de tarla başında Şeref Oteli'nde Kırımlılar var. İsterseniz sizi oraya götüreyim. Seyit Kırımlı lafını duyunca içini bir sevinç kapladı. Acaba gelenler kimlerdi? Çabuk, çabuk götür bizi oraya. Her neyse şu Şerif Oteli. Sonra konuştuklarını dönüp Şura'ya anlattı. Genç kadın sevgilisini ne zamandır böyle heyecanlı görmediğini düşündü. Hem sevindi hem de biraz buruldu. Kendisi için bu kadar sevindirici bir haberi ne zaman alabilecekti acaba? Ama hemen aklından geçirdikleri için kendi kendine kızdı. Onun mutluluğu Seyit'in mutlu olması değil miydi? Bu maceraya, bu kadar tehlikeye sırf onunla beraber olmak için atılmamış mıydı? Her şeyini sırf Seyit'in hayatını paylaşmak için bırakmamış mıydı? Seyit'in vereceği mutluluk da olsa, hüzün de olsa ona artık tek düşen sadece erkeğiyle paylaşmaktı. Onun yüzüne baktı. Gözlerindeki parlamayı çok iyi biliyordu. Heyecanlı, ümitli olduğu anlar taşıdığı bakışlardı bunlar. İçi ısındı. Seyit'in koluna girip iki eliyle birden sarıldı, başını omzuna bıraktı. Gözlerini kapadı, birden 3 sene evvelini hatırladı. Yine böyle karlı bir akşam Troika'da Seyit'in kollarında gidişlerini düşündü. Lapa lapa yağan kar altında atlı arabada Galata Köprüsü'nden Pera'ya doğru gidiyorlardı. Geçtikleri yolun ne Moskova'nın Krasnaya Floşkat ne de Kislovak'ın Narzan Galerisi yolu ile ilgisi vardı. Ama sanki onun dışında her şey aynıydı. Gittikleri yeri, yaşadıkları hayatı, karşılaştıkları insanları bilmemek artık rahatsız etmiyordu genç kadını. Şeref Oteli şimdiye kadar alıştıkları otellere hiç benzemiyordu ama o kadar iyi karşılandılar ki bir an için kendilerini bir ahbap evinde zannettiler. Sahibi şahsen kendisi onlar buyur edip özel misafirler için ayırmış olduğu odaya çıkardı. Bir yandan da samur kürklü hanımla kalpaklı erkeğin buralarda ne aradığını merak ediyordu. Seyit kendi merakını gidermek için sorduğu soruyla otel sahibinin sorusuna cevap vermiş oldu. Burada Kırımlılar varmış. Hala kalıyorlar mı? Nasıl görebilirim onları? Evet beyim, var ya Ali dayı ile küçük şair Hasan. Onların da yeni oldu geldikleri ama bugün sabahtan çıktılar. Geldiklerinde ben haber veririm, gelirler. Söylenen isimleri Seyit tanımıyordu ama yine de kendi memleketlerinden birilerini görebilecek olmaktan heyecan duyuyordu. Oda soğuktu. Köşedeki eski çinli soba yakıldığında kısa bir zaman sonra ısındı. Dışarıda kar lapa lapa yağıyordu. Şura tilleri iterek cama burnunu dayadı. Dudaklarının arasından çıkan ılık nefesle cam hemen buğulanmıştı. Eliyle buğuyu silip dışarıdaki manzarayı seyrede aldı. Sokak boyu uzanıp giden ahşap evler, aradan gözüken dar taş döşeme yollar, minicik kaldırımlar, köşedeki paytondan inen felsli adam, bunların hepsi ne kadar yabancıydı ona. Ama kar, işte o her yerde aynıydı. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Acaba aynı bulutlar Kislovak'tan da geçmiş miydi? Onun evinin üzerinde de kar bırakmış mıydı? Neva gölünü donduran karlar bu bulutlardan mı inmişti? Eğer öyleyse sevgili anneciğinin, Valentin'in sevgileri, öpücükleri olmalıydı bu bulutlarda. Don nehrinin kokusu olmalıydı. Troikaların sesleri, steplerden yükselen soğuk kokusu olmalıydı. İşine bir ateş bastı. Camı açıp başını dışarı çıkardı. Gözlerini kapayıp derin bir nefes çekti. Soğuğu ve kar tanelerini saçında yüzünde hissetti. Ama onların soğuğu içindeki ateşi bastırmadı. Özlediği sesler, özlediği koku yoktu karda. Gözlerinden inen yaşı silmek için elini yüzüne götürmek üzereydi. Belini ve göğsünü saran kolların sıcaklığı ve verdiği emniyet hissiyle kendini gevşek bıraktı. Karanlıkta bir müddet öyle durup karları seyrettiler. Bir müddet sonra sokak, kaldırımlar ve evlerin kapısı tamamen karla örtülmüştü. Pencerenin neredeyse yarısına kadar kar beyazlanmıştı. Seyit Şura'nın ensesini öperken konuştu. Biliyor musun sevgilim, karlı havayı özlemişim. Ben de dedi Şura, ben de. Seyit onun sıcak tenini bir kere daha öperken gözlerini kapadı, her zaman yaptığı gibi kokusunu içine çekti. İnce belini kavrayan kollarını biraz daha sıktı. Şura elleriyle onun kollarını sarıp başını arkaya bıraktı. Kendini onun alnında ve yanaklarında dolaşan öpüşlerini teslim etti. Nefeslerinin sıcaklığı camı neredeyse tamamen örtmüştü. Aradan son gördüğü kadarıyla gökyüzüne baktı. Gözlerinde biriken yaşları geçirmeye çalışıyordu. Seyit ne zamandır onun hüznünün farkındaydı. Dudaklarını genç kadının gözlerinin altında, yanaklarında dolaştırıp dudaklarına indi. Bu akşam onunla her zamankinden fazla arzuyla sevişmek istiyordu. Ama duyduklarını o kadar iyi biliyordu ki, önce ona sevildiğini, istendiğini ve yalnız olmadığını hissettirmesi lazımdı. Şura'nın gözyaşlarıyla tuzla dağılmış dudaklarını şefkatle, hassas öpüşlerle kuruttu. Tokalarından kurtardığı saçlarını açıp, İki avucunun arasında ince tellerin kayışlarını hissetti. Sonra hiç acele etmeden dantel bluzunun düğmelerini çözerek dudaklarını onun uzun boynuna, oradan göğsüne indirdi. Genç adam gayet temkinli davranıyor, belki de bu hassas gecesinde sevişmek istemeyecek sevgilisini zorlamak istemiyordu. Şura kendini onun öpüşlerine, dokunuşlarını bırakmış, gözlerini kapamıştı. Ama hala daha boşlukta gibiydi. Kendisini aşk yapmak için karşılık verecek kadar tamam hissetmiyordu. Sanki ruhunun tamamı burada onunla değildi. Birden bu tavrıyla Seyit'i kırabileceğini düşüncesi aklına geldi. Utanarak hafif bir sesle sordu. Seyit, sana da hiç böyle olur mu? Genç adam onun öpücüklerine boğmaya devam ediyordu. Nasıl oluyor mu sevgilim? Şura başını arkaya atıp hislerini tarif olabilecek kelimeleri düşündü. Ama anlatması zordu. Böyle, ne bileyim. Sanki vücudunun, ruhunun bir yarısı başka bir yerdeymiş gibi. Seyit dudaklarını sevgilisinin omuzlarından çekti, onun yüzünü avuçlar arasına aldı, gözlerinin içine baktı. Karanlıkta bile Şura erkeğin gözlerindeki ateşi görebiliyordu. Seyit onun yanaklarını sevgiyle sıkıp konuştu. Sesinden en az sarıldığı kadın kadar yalnız ve hüzünlü olduğu belliydi. Zaten gerçek o değil mi benimki sevgilim? Gerçek o değil mi? Bunu hepsi hissedeceğiz. Çaresi yok sevgilim. Genç kadın derdine bir tedavi arıyordu. Ama erkeğinin de aynı hasretle yandığını biliyordu. Onun eline sıcak bir öpüş kondurdu. Sen ne yaparsın öyle anlarda? Seyit karşısındaki kadını bu kadar sevmemiş olmayı diledi. Çünkü onun hasretinin ne kadar dindirilemez olduğunu kendisinden de çok iyi biliyordu. Onun zarif, kırılacak kadar hassas ruhunun bedeninin kendisiyle aynı ızdırabı yaşadığını düşünürken İçi sızladı. Tekrar şefkatle sarılıp başını saçları arasındayıp mırıldandı. Ben mi? Ben ruhumu, vücudumu, her şeyimi seninle tamamlıyorum. Sevgilim, seninle. Şura birden kollarında olduğu erkeğe ne kadar haksızlık ettiğini düşündü. Aslında bir farkları yoktu. Seyit'in kayıpları onunkilerden çok daha fazlaydı. Birden kendi üzüntüsünü unuttu. Erkeğine yaşattığı hüzünlü dakikaları unutturması ve onu mesut etmesi lazımdı. Onu eski güzel günlere götürmesi gerekiyordu. Seyit'in son söylediklerini düşündü. Ben ruhumu, vücudumu, her şeyimi seninle tamamlıyorum sevgilim demişti. İçlerini yakan hasretin bitmesi için vücutlarının ruhlarının birleşmesi lazımdı. Kadife eteği ve altındaki jüponu birbiri üzerine yumuşak hışırtılarla düşerken vücudunu sabırla kendini beklemekte olan erkeğine sundu. Seyit sevdiğine sahip olmakta her zaman gösterdiği heyecanını inatla geride tutuyordu. Şura'yı kucaklayıp patiska örtülerin arasına uzattığında kendisi de ona vermek istediği sevgi kadar sevgiye, şefkat kadar şefkate ihtiyaç hissediyordu. Yeni buluşmalar gibi saçlarını, yüzünü, dudaklarını, boynunu, gerdanını, göğüslerini öpmeye devam etti. Şura teninde alev alev dolaşan dudaklarının temasıyla titriyordu. Çini sobada yanan odunun çıtırtıları, demir kapağının deliklerinden görünen minik kızıllık, beyaz iş perdeler, tüller, her şey bir doğu masalının parçası gibiydi. Ama dışarıda hala lapa lapa yağan, pencereyi neredeyse örten kar, çok uzaklara ait bir beyazlıktı gecenin karanlığında. Ve vücudunun sıcaklığını, kalp atışlarını, kalbinin derinliklerindeki hüznü paylaştığı erkek, o da bembeyaz karların ülkesinden bir hatıraydı. Ellerini uzatıp Seyit'in saçlarını okşadı. Erkek vücudunu kollarıyla kavradığı vakit artık ruh ve vücutlarının huzur bulacağı anın geldiğini biliyordu. Ondan sonraki birkaç günleri yeni dünyalarına alışmak, memleketteki son gelişmeleri takip etmekle geçti. Ama arada otelin diğer kırımlı müşterileri oteldekilerin tabiriyle Ali Dayı ile küçük şair Hasan ile tanıştılar. Dayı yeğen Bakü'den gelmişlerdi. Hasan 18 yaşında Moskova'da üniversite öğrencisiydi. 1918 Mart'ında nümayişlerin katılmadığı için sonradan en yakın arkadaşı tarafından Kızıllara gammazlanmıştı. Dayısından başka kimsesi yoktu. Ali Dayı Bakü'de bir beyin konağında başkahyalık yapıyordu. Ama can derdine düşen yeğeni yalnız bırakmamış, beraber kaçmışlardı. Otelde yeğenin kendisine hitap şekliyle benimselmişti. 45 yaşlarında babacan tavırlı bir adamdı. Noel yaklaşmıştı. Şura bir kiliseye gidip dua etmek ihtiyacı hissediyordu. Bu arzusunu dile getirdiği vakit İstanbul'da gidebileceği bir Ortodoks kilisesi bulunup bulamayacağından bile emin değildi. Seyit derhal araştırıp Galata'da Pangaltı'da adresini aldığı Rus Ortodoks kiliselerinden birine gidebileceğini söyledi. Akşam otele döndüklerinde genç kadın henüz aradığı huzuru bulamamış gibi sessiz ve tedirgindi. O gecenin geç saatlerinde uyku tutmayan Seyit gözlerini araladığında odanın diğer ucunda Şura'yı ikonasının önünde diz çökmüş dua ederken gördü. Ne kadar zamandır o vaziyetteyse kendinden geçmiş görünüyordu. Genç adam hiç kıpırdamadan uzun müddet seyretti. Sevgilisinin ne dualar ettiğini, Tanrı'dan neler dileyip neler beklediğini duymak isterdi. Dualarında Seyit'e yer var mıydı acaba? Varsa bile gerçekleşebilir miydi? Beraberlikleri daha ne kadar sürebilirdi? Şimdiye kadar yaşadıkları ne servetlerin ne aşkların ne de beraberliklerin hayal boyu süremeyeceğini göstermişti. Sağ elinin zarif hareketleriyle haç çıkartan Şura duasını bitirmiş yatağa geri geliyordu. Rahatlamış bir hali vardı. Seyit'in onu seyrettiğini fark edince biraz çekindi. Onun dini inançlarını rencide etmemek için mümkün olduğunca yanında haç çıkarmamaya özen gösterirdi. Seyit'in ileri doğru uzattığı kollarına yaklaşırken mahcup fısıldadı. Umarım seni rahatsız etmedi. Genç adam onun yatağın içine çekip bedenini kendisine doğru yaklaştırırken alnını öptü. Ben niye rahatsız edecekmişim küçük Şura'm? Sonra onun hüzünlü gözlerini yakalamaya çalıştı bakışlarıyla. Hepimiz aynı Tanrı'dan aynı şeyleri istemiyor muyuz? Dinlerimiz ayrı Tanrı'ya yakardığından emin misin? Elbette sevgilim. Aşkın tarifi nasıl tekse Tanrı da tektir. Aşkın tarifi nedir? Seyit genç kadının aynı kendi kafasında biraz evvel beliren sorulara cevap aradığını hissetmişti. Onu daha da sarıldı. Uzun geceliğin eteklerini yavaşça yukarıya sıvayıp elini onun sıcacık kadife tenli vücudunu dolaştırırken mırıldandı. Aşk sevgilim, Tanrı'nın yeryüzüne indiğinin en güzel şeyidir. Kurt, Seyit ve Şura'nın oteldeki odalarında hüzünlü bir gecenin yine aşk gecesine dönüştüğü saatler Rusya'nın ve Türkiye'nin tarihi değişmeye devam ediyordu. Bandırmaya bir yolculuk. Harbin ve işgalin ortasında işsizlikle açlıkla mücadele devam ediyordu. Bu durum özellikle Rusya'dan kaçanları etkiliyordu. Yaşama sıfırdan başlamak zorundaydı herkes. Lisanı ile adetleri ile tamamen yabancısı oldukları bir ülkede geride bıraktıkları servetlerinin, taşıdıkları unvanlarının hiçbir faydası olmuyordu. Geçmişte yaşamak karın doyurmuyordu. İş lazımdı, para lazımdı. Seyit'in durumu istisna teşkil etmiyordu. Parmağındaki elmas taşlı yüzük, nişanları, altın saatinden başka değerli hiçbir şey kalmamıştı. Onları en zor gününde bile elden çıkarmak niyetinde değildi. Garantisi devamlılığı olan bir iş bulması lazımdı. Her sabah Şeref Oteli'nde dağılan Rusya kaçakları şehrin muhtelif yerlerinde bulabildikleri işe sarılıp akşama birkaç kuruşla dönmeye bakıyorlardı. Sirkeci garında hamallık, otel tuvaletlerinde temizleyicilik, ne iş bulsalar razıydılar. Bugüne kadar otel ve yemek faturalarını Seyit karşılamaktaydı. Ama artık onun içinde aynı işlerde kuyruğa girmekten başka çare kalmamıştı. Bir akşam yine otelin girişinde toparlanmış konuşurlarken otel sahibinin binbir izzet ikramla kapıda karşıladığı adam dikkatlerini çekti. Top sakalı, bıyığı bembeyaz yaşlı bir adamdı. Kendisine Hacı Bey deniliyordu. Hacı Bey de otelin diğer müşterileriyle ilgilenmişti. Tanıştıktan sonra beraber oturdular. Bandırma'daki İbrahim Bey çiftliğinin hacınındı. İstanbul'a malını pazarlamaya gelmişti. Harbe rağmen halinden memnun görünüyordu. Ama onun da çare bulamadığı bir derdi vardı. Vücudunu ezip büken ağrıları. Ne yapsa iyileşmiyordu. Bunlar konuşurken akşam olmak üzereydi. Herkesin karnı acıkmış, karınlar guruldayarak sıcak bir tabak yemin eksikliğini, damakta da bir iki kadeh içkinin fena olmayacağını söylüyordu. Ali dayı durumu ele aldı. Hacı Bey, eğer kendinizi bize emanet ederseniz sabaha bir şeyiniz kalmaz, Türk gibi olursunuz. Hacı Ümit de yerinde doğruldu. Yoksa bu değişik diyarlardan gelen adamların bildiği bir ilaç mı vardı? Hele şu ağrılarım bir gitsin, dileyin benden ne dilerseniz. Fazla bir şey dileyeceğimiz yok Hacı Bey, ne olacak ki? Yalnız şimdi biraz para verirsen gidip birkaç şey alacağım. Sonra odanızda ısıtır, yün falyanızı sıcak tutun, ben birazdan gelirim. Az sonra otele dönen Ali dayının elindeki paketlerde ekmek, peynir, sucuk ve rakı vardı. Bir şişede ispirto ile baharat paketleri. Kese kağıdına sarılı yiyecekleri bir kenara bırakıp ispirtoyu bir kaba döktü. Sonra içine bol hardal ve kafuru ezip hocabaca etti. İyice çalkalayıp tekrar bir tasa koydu. Hacının odasının yolunu tuttu. Seyit ve Şura onun arkasından kahkahalarla gülüyorlardı. Hacı keskin kokulu bu müthiş ilaç ile ezilip yumruklanıp masaj yapıldıktan sonra vücudunu ateş basmış gibi yakıp uyuşturan tedavinin ardından derin bir uykuya daldı. Ellerini yıkayıp diğerlerinin yanına dönen Ali dayı pek keyifliydi. Eh, ben de bir kadeh rakıyı hak ettim artık, dedi. Hacı ertesi gün öğleye doğru uyandığında uzun zamandır kendisini bu kadar iyi hissetmediğini fark etti. Yabancıya verdiği paraya değmişti doğrusu. Ne ilaç yaptıysa harcadığı paranın hakkını vermişti. Hacı sevmiş Rusya'dan gelen adamları. İki gün sonra otelden ayrılırken Seyit'i bulup aklına gelen teklifi yaptı. Grubun içinde onun özel bir yeri ve saygınlığı olduğunu anlamıştı. Seyit Bey, darılma alınma yok ama görüyorum burada işiniz epey zor. Hani benimle Bandırma'ya kadar bir gelseniz, çiftlikte iş var. Hani öyle pek üzerine para veremem. Yer veririm, karnınız doyar. İşler çok iyi giderse de belki sonunda birkaç kuruş verebilirim. Yanlış anlamayın. Sizin zor durumunuzdan istifade etmek istediğini sanmayın ama işler böyle ancak kurtuluyor. Kimsenin pazarlık edecek hali yoktu. Yatacak bir yer, boğazlarından geçecek bir lokma içinde olsa iş işti. Hemen toparlandılar. Seyit, Şura, Ali dayı, küçük şair Hasan, güzel Yusuf, Mehmet hepsi hacının ardından düştüler. Çiftliğe vardıklarında kendilerine açılan odalara yerleştiler. Hacı onları çiftlikte çalışan köylülerden daha ayrıcalıklı davranmasını gereğini düşünüyordu. Ne de olsa Bandırma'nın köylerinden gelen işçilerden bir farkları olmalıydı. Akşam yemeğini hacının masasında beraber yedikten sonra hepsi odalarına çekildiler. Yan yana çeşit çeşit kilimlerin yeri, duvarları, sedirleri, örttüğü odalara girdiklerinde Seyit ve Şura gülümsemeden edemediler. Nereden nereye getirmişti kaderleri onları? Ama hiç değilse bir aradaydılar. Odanın ortasındaki mangaldan başka ısınmalarını sağlayacak bir şey yoktu. Genç kadının titrediğini gören Seyit ona sıkı sıkı sarıldı. Mariinsky tiyatrosundaki rüya gibi bale temsillerinden sonra vodka kadehleri ellerinde kocaman şöminenin karşısında ateşin çıtırdılarını dinleyerek geçirdikleri geceleri hatırladı. Duvardaki halının üzerindeki geyikli manzara resmini seyreden Şura'nın o manzaranın ardında bir yerlerde kaybolduğunu tahmin ediyordu. Biliyor musun sevgilim, Trotsky'yi dinlemeyi çok özledim. Genç kadın gülerek başını çevirdi. Şimdi nereden geldi aklına kuzum? Gözleri ışıl ışıldı. Durumundan şikayetçi gibi bir hali yoktu. Seyit'in içi alındı ona bakarken. Tam bir şeyler söylemeye niyetleniyordu. Dışarıdan gelen silah sesleriyle irkildiler. Genç adam sevgilisini kenara itip pencereye fırladı. Perdenin arasından görebildiği kadarıyla çiftlik evinin önünde biriken atlıların sayısı 20 kadardı. Havaya ateş edip duruyorlardı. O anda gecelik entaresi ve başına takyesiyle evden fırlayan Hacı Efendi elindeki lambayı bir kenara bırakıp atından inen iri yarı adamlardan birinin ellerini sıktı. Bir yandan da başıyla selamlar veriyor, bir şeyler söylüyordu. Şura merakla sordu. Neler oluyor Seyit Tanrı aşkına? Anlayacağız. Sen sakın odadan çıkma. Kapıyı da ardından kilitle. Koridora çıkan Seyit kendisi gibi herkesin heyecanla dışarıya fırladığını gördü. Merdiven başında ne yapacaklarını düşünürlerken Hacı koşturarak geldi. Nefes nefeseydi. Aman hiç konuşmayın. Kim olduğunuzu anlamasınlar. Seyit gelenleri karşılamaktaki rivayetine rağmen Hacı'nın halinden işlerin pek normal olmadığını anlamıştı. Kimdir bunlar Hacı Bey? Ne isterler sizden? Aman Seyit Bey, gözünü seveyim, ağzınızı açmayın. Güler yüz gösterin. Bunlar Karaali çetesinin adamları. Karın doyurmaya gelmişler. Biraz kalıp yiyip içip giderler. Misafir gibi karşılamak lazım. Yoksa hiç gözünün yaşına bakmazlar insanın. Alim Allah. Hadi hadi sizler de gelin de şu sofraları kuralım. Kuzu çevirtiyorum. Aç geldi adamlar. Telaşla apar topar merdivenlerden tekrar inerken ellerini de sallayarak onları arkasından gelmeleri için davet etti. Çaresiz indiler. Hiç konuşmadan, kimliklerini belli etmeden çiftliğin alelade hizmetkarları pozunda koşuşturmaya başladılar. Gecenin soğuğuna rağmen evin önünde dışarıda masalar kuruldu, kuzular çevrilmeye başladı, rakılar açıldı, adamlar hapishane kaçkını gibiydiler. Küçük şair Hasan o kadar korkmuştu ki kendisine mutfakta bir iş yaratmıştı, hiç gözükmemeye kararlıydı. Yürekleri pır pır adamlara boşalan tabaklarını kadehlerini doldurup durdular. Neredeyse sabah olmak üzereydi. Kara Ali çetesi atlarına yükledikleri erzakla yine patlayan silahların eşliğinde dört nala çiftlikten uzaklaştılar. O saatten sonra da kimseye uyku tutmadı. Sabah ezanı ile beraber herkes çiftlikte kendisine verilen göreve başladı. Uzun yorucu bir günün ardından aceleyle yemek yediler. Bir an evvel yataklarına girip bir evvelki gecenin yorgunluğunu çıkarmak istiyorlardı. Ancak kısmet olmadı. Uykularının en tatlı yerinde yine silah sesleri atların kişnemeleriyle yataklarından fırladılar. Seyit aceleyle giyinirken söylendi. Her gece bu biraz da fazla olmuyor mu? Bu gidişle çiftlikte karın tokluğunu iş tutacak erzak kalmayacak. Bu defa gelenler Çerkez Ethem çetesindendi. Karaali çetesine haddini bildirmiş mola vermeye gelmişlerdi. Hacı Bey ve çiftliktekiler alışkın oldukları hareketlerle derhal masaları kurdular. Hemen kuzular kesilip tandıra atıldı. Kadehlere rakılar dolduruldu. Adamlar elleriyle bile parçaladıkları kuzuyu yerken ağızlarını şapırdatıp sonra da avuçlarıyla ağızlarının yağını siliyorlardı. Seyit onları seyrederken midesinin bulandığını hissetti. Kaba saba şakaları, ağza alınmayacak küfürleriyle kendilerini eğlendiren bu adamlar da diğerleri gibi sabah olmadan ayrıldılar. Yedeklerine birkaç at ve erzak almayı ihmal etmediler. Bir gece daha uykusuz geçmişti. Güneş ardında Seyit ile Ali dayı samanlıktaki işlerine başladılar. Ali dayı bey konağında baş kahyalık yaptıktan sonra ahır temizlemeyi, saman yaymayı zor kabulleniyordu. Ama Seyit için bu bulabildikleri işler içinde şimdilik en iyisiydi. Huyunu suyunu çok iyi bildiği atlarla haşır neşir olmak, onları tımar etmek işine hiç de zor gelmiyordu. Yarattığı hayal dünyasında kendini süvari alayın ahırlarında güzelim atı çorapla beraber düşünüyordu. Hayal kurmak işini kolaylaştırıyordu. Birden Ali dayının hırıltı ile çıkan sesi üzerine koşup yanına geldi. Adamcağız gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi açılmış, elindeki tırmık samanların içinde bakıyordu. Seyit dehşetle tırmığın ucundaki kanı görünce ilk aklına gelen Ali dayının birini öldürmüş olduğuydu. Onu kolundan tutup bakışlarını saman yığınının arasına indirdi. Demin duyduğu sese benzer bir ses çıktı boğazından. Vücudunun soğuk bir terli kaplandığını hissetti. Kanı üzerinde kesik bir baş samanların arasından kendilerine bakıyordu. Gözleri yarı açıktı. Kulakları da kesilmişti. Seyit zavallı kurbanının vücudunu bulabilmek ümidiyle etrafına bakındı. 102 gün içinde çiftlikte görmüş oldukları birbirinkine benzemiyordu. Ama cinayetin işlendiği daha çok yeni olmalıydı. Ali dayı sürüklenerek oradan çıkarmaya çalıştı. Belki de yanlarına getirmişlerdi zavallıyı. Belki de kendilerinden biridir. Hiç görmemiş olalım Ali dayı. Hadi çıkalım buradan. Ali dayının sesi hala duyulamayacak kadar zayıf çıkıyordu. Şimdi ne yapacağız Seyit Bey? Biz nereye gelmişiz böyle? Şimdi ne yapacağız? Devamlı aynı şeyi tekrarlayıp duruyordu. Seyit onun sakinleşmesi gerektiğini hissetti. Ali dayı bunu hiç görmediniz, tamam mı? Biz hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kimseye de bir şey anlatmayacağız. Bizimkilere bile. Sonra toparlanıp kendinize gelin, yandaki samanlıkta çalışın. Buraya hiç uğramadık bugün. Bir şey görmedik, unutmayın. Ben bir çare düşüneceğim.